Ayrım 10.
Dedeniz Ali Paşa her geldiğinde köylüsünü orada azarlardı. Azarlamak sözü Adnan Bey'i rahatsız etti. Bu hiddetli hatırlatmanın biraz da ağanın kendi gözünü korkutma hesabına dayandığı belli oluyordu. Adnan Bey üstelemedi. Memişoğlu üstelemeye devam etti. Ağ suç işlemiş gibi oturmaz. Sünepe'den ders alacak köylü yoktur. Gözlerini korkutacaksın. Gece karısının koynunda rahat uyuyan köylüden ağasına hayır gelmez. Korku yüreklerinde olmalı. Konağın bütün duvarlarını seyretti. Hepsinde bir hatıra canlanır gibi sevinçli ve biraz da meraklıydı. Geçmişi yad eden tavrındaki sayfa hemen fark ediliyordu. Ben bu konakta bir dakika dahi oturmadım. Oturmak ne demek, bağdaş bile kurmadım. Köylü kısmı nasıl olur da gelip bu konakta oturup sizinle ahkam tartışır, adap tartışır? Görülmüş şey midir bu? Adnan Bey'e yanaştı. Sesini biraz daha gürleştirmek istediği belli oluyordu. Ethem Bey'i hiç adam yerine koymuyor ve çiftliğin hesabının sorulacağı tek adamın kendisi olduğunu bu sakin tabiatlı, kendinden emin adama da öğretmek istiyordu. Duvarlara mavzerleri dizdirdim. Çifteler boy boy asıldı duvarlara. Tam ortalarına Ali Paşa'nın tireden gönderdiği Musaf'ı astım. Önüne masa koydurdum. Sonra dedenin oturduğu koltuğu koydum arkasına. Adnan Bey'e tam yaklaştı. Sırtını Ethem Bey'e döndü ve sesini en üst perdesinde gürledi. Sen o koltuğa oturacaksın. Silahını belinden çıkarıp masanın üzerine koyacaksın. Namlu tam karşında oturana hedef alacak. Bu köyde herkes tetiğin çabuk düştüğünü bilir. Geriye dönüp kapıya doğru yürüdü. Tam salonun ortasına gelince hızla döndü. Elindeki kamçıyı çizmesinde olanca hızıyla şaklattı. Bu hiddetli ses salonun duvarlarında yankılandı. Sözlerini tamamlamış olduğunu hissettiren bu hareketin sonunda görevini yerine getirmiş olmanın huzuruyla çıkıp gitmek istiyordu. İlk adımını attığı anda konağın duvarları adeta titredi. İnsanları şaşkına çeviren bir hiddet yankılandı. Adnan Bey ayağa kalkmış ve gücünün son haddinde bu diklenme meraklısı Kahya'ya haddini bildirmişti. Memişoğlu, bir daha huzurumda kırbacını çizmende şaklatırsan bil ki ağalığın edebini sana çok ağır ödetirim. Sonra yavaşça yerine oturdu, sesini hafifletti. Şimdi söyle köylüye, yarın cumadan sonra köy odasına gelsinler. Küreklerin aheste çekildiği bir mehtap akşamıydı. Hayale dalan suyun gümüşü sükuneti nadir görülen bir huzurun hazlarıyla doluydu. Bahar'ın göğsünde uykuya dalmış alemin uyanacağı endişesi vardı. Yahya Kemal Bey bir ömrü tamamlayacak bütün hazları bir yana bırakıp bu ilahi manzaranın devam etmesini istedi. Çubuklu sahillerinde ürkek birkaç Müslüman evinin sönük ışıkları denizin sessizliğine uzanmış ürkek mum alevleriyle titreşiyordu. Yahya Kemal Bey Çubuklu gazelinin her mısrağında bir başka lezzetin vaat ettiği ihtişamı yaşamış, sonra aşıkane bir tevekküle kendini sabrın kollarına atmıştı. Her şeyin bir gün bu güzel kadının dünyasında doruklaşacağına ve arzuladığı vuslatın tadına varacağını hissetmişti. Şimdi yıllardır beklenen bu haz dolu kavuşma önündeydi. Kapıyı aralayıp girmesi yeterli olacaktı. Celile'nin gözlerindeki davetkar sessizlik uzun süredir hayal ettiği vuslatın lezzetini müjdeliyordu. Böyle bir güzelliği yıllar yılı arzulamış olmasından dolayı heyecanlıydı. Duygularını vicdanında yüceltiyor, sonra sakin bir kaside beyti gibi hayranlık duyduğu kadının takdirlerini sunuyordu. Bu bir iftihar çığlığıydı. Göztepe gazelinin mısraları bile bir sebil serinliği gibi dudaklarından döküldü. Varsın huruşi kahrına hat bilmesin felek. Yoktur hududu bizdeki sabru tahammülün. Akşamın alacakaranlığıydı. Meşin bir berjer koltuğa oturmuş, bir yandan kendisine ikram edilen kahveyi yudumluyor, öte yandan Celile Hanım'ın uzattığı küçük defteri okuyordu. Bronz abajurun sızdığı ışık altından, saçların altın sarısına dönüşmüş bir küreye benzetiyordu. Kendisinin Celile için söylediği zor zamanlı akşam güneşi, şimdi kendisinin keskin bakışlı manzaralarını simgelemekteydi. Gözleri keskin, bakışları haşindi. Işıkların renklerin aralarına saklanmış bir gizli gücü bulup, çıkarmaya meraklı ve kararlıydı. Bu karar vazgeçilmez ısrara dönüşmüştü. Bir yeni musiki duymakta olduğunu fark etti. bu yeni musikinin seslerindeki yabancılığı hazmetmeye çalışıyordu. Celile Hanım yanına yaklaştı. Abajur ışıkları önüne bir eflatun perde çekilmiş gibi Yahya Kemal Bey'in altın sarısı saçları koyulaştı. Olgun ve sabırlı bir şefkatin çizgilerine dönüştü. Celile Hanım'ın eflatun gölgesi giderek büyümüş ve odanın içindeki bütün eşyayı esir almıştı. Kimsenin kıpırdamaya ne niyeti ne gücü vardı. Yahya Kemal Bey sık sık tadına varmak istediği bu zevkli esaretin pençesinde olmasına rağmen bu gece değişik duygularla donanmış gibi sert ve kararlı bir tavır içindeydi. Celile Hanım avucunda tuttuğu erkeğin her düşüncede, her duyguda bencilleşen niteliklerinin böylesine sıyrılmış manzarasını hiç görmemişti. Yahya Kemal Bey bu akşam bir başkaydı. Celile Hanım bu manzaraya dokunmaktan ürkmüş, ancak oğlunun şiirlerine olan duyarlılığı ile Yahya Kemal Bey'in takdir adaletini karşılaştırmak istemişti. Beğendiniz mi? Yahya Kemal Bey soruyu bekliyormuş gibi hazırlıklı ve rahattı. Aynı kararlılıkla cevapladı. Bir tane de sen oku. Yahya Kemal Bey eflatun gölgenin üzerinden kalktığını ve yeniden altın sarısı saç demetinin ışıklarına kavuştuğunu fark etti. Artık bu odayı aydınlatacak kaynağın kendisi olduğunu anlamıştı. Bunun dışındaki ihtimalleri söküp karanlığın içine attı. Şimdi önünde iki şey vardı, ışık ve gölge. Yahya Kemal Bey için ışık bir hal değil, bir karakterdi. Sanki yeniden bir gazel beyti tanzim eder gibi kavramın niteliklerini farklılaştıran bütün kelimeleri göz önüne getirdi. Ziya Nur, şavk, parıltı. Hepsinin özünde bir gerçek vardı. O gerçek çevresindeki sıcaklığın kaynağıydı. Duygulu bir insanın sahip olduğu bütün hararet bir ruh akkoru gibi yoğunlaşıp sevginin ışığına dönüşüyordu. Bu ışık mutluluk, sevinç, biraz da dişi bir şeytanlık gibi sevdiği kadının gözlerindeki parıltıya haz veriyordu. Bu aydınlıkta insanın bencil duygularının lezzeti kadar çevreyi aydınlatan duygu ve düşünce zenginliğinin onurlu kılavuzluğu vardı. Bu savırsız kılavuz, bazen bir erkeğin dünyasında sihir taşıyan bir değnek, bazen de ebediyetin yolunu gösterecek kadar iddialı ve davetkar meşale oluyordu. Yahya Kemal Bey ışığın iki etkisinden de memnundu. Birden ürktü. Bu ışığın mevsimsiz bir müdahaleyle gölgeye dönüşebileceğinin endişesini hissetti. Saydam olmayan bütün engellerin bir araya gelip bu mükemmel eflatun manzaranın yarattığı sıcak turuncuları, sakin mavileri, sabırlı yeşilleri, kaltak sarıları, kahırlı siyahları, berrak beyazları yok edeceği korkusuna kapıldı. Işığın hücrelerine sarıldı. Gölgede kalmaya tahammülü yoktu. İçinde bulunduğu şartlara hakim olmak istedi. Zamanı kaybetmeye dayanamazdı. Teklifine yeni bir hüviyet kazandırarak tekrarladı. Uzunca bir şiir seç. Sen ve şiir muhteşem bir lezzet terkibi oluyorsunuz. Celile Hanım yavaşça Yahya Kemal Bey'e yaklaştı. Koltuğun koluna oturdu. Artık Yahya Kemal Bey'in dünyasında ışık ve gölge karşıtlığının umut ya da endişe veren ihtimalleri yok olmuştu. Boşluk bütünüyle bir celile ihtişamıyla doluydu. Mısralar sanki kulaklarına değil göz bebeklerine, teninin derinliklerine, hayal ve hakikat dünyasının hücrelerine işliyordu. Yahya Kemal Bey Celile Hanım'ın seslendirdiği, Nazım'ın yeni şiirlerini dikkatle dinliyordu. Bir zamanlar hece vezninin hakim disiplininde kelimeleri adeta avucunun içinde yüreci hamuru gibi yoğuran delikanlı şair, şimdi duygularının baş kaldıran heyecanlarını özgür dizelerle seslendiriyordu. Nazım'ı uzun süredir gözlüyor, tavırlarından, sözlerinden, düşüncelerinden ve bir türlü etkisinden kurtulamadığı kıskançlıktan bir delikanlı sureti çıkarmak için zorlanıyordu. Neredeyse bir yılı bulan bu biraz sinsi, biraz kurnaz, biraz da cömert ilişkinin hüküm cümlesini özetledi. Turuncu ışıklar ve eflatun gölge karşı karşıyaydı. Yahya Kemal Bey ışığı seçti, gölgeye döndü. Bu çocuğun şairliğine hayran olmamak elde değil. Hepimiz hafızamızdan mısralar, beyitler okuyoruz. Unutmayınız, bizim şiir terbiyemizde zengin ve güçlü bir hafızanın izleri vardır ve aranmıştır. Halbuki Nazım'a bakıyorum, böyle zengin ve güçlü bir hafızaya metelik vermeyen engin bir hayal gücü görüyorum. Bizim divan mazmunlarından medet arayan telaşımız yok. Üç kelimeyle bir koca kaside manasını hülasa edebiliyor. Bu teşhisini Celile Hanım'a söylerken amaçta bir iltifatın karşı lezzetini bekleyen sabırsızlığı da hissediyordu. Celile Hanım işin farkındaydı. Bir küçük sitemle şairin kurnazlığını yakalamak istedi. "Değerli şairim, takdirinizi bile bir kedinin gırtlağını sıkar gibi söylüyorsunuz. Sesinizde iltifata azar katan hoyratlık var. Yahya Kemal Bey böyle karşı çıkmalara alışık değildi. Her sözünde daima bir keramet aramış tarikat şeyhi gibi iltifatlı tasdikler beklerken, bırakınız terslenmeyi, yadırganmayacak bir sitem bile seviyesiz azarlanma gibi derin ve acı etkiler bırakmıştı." Yahya Kemal Bey'in ışığı kaybolmuş, mor gölge odayı zifiri bir karanlığa dönüştürmüştü. Celile Hanım iki erkeği de yakından tanımanın avantajlarını kullanıp bir uzlaşma ortamı yaratmak istiyordu. Ama Yahya Kemal Bey'in giderek asabileşmeye başlayan tavrını sakinleştirirken Nazım'ın haklarını ziyan etmeye de gönlü razı değildi. Yahya Kemal Bey birkaç saniye önceki sitemin etkisinden henüz kendini kurtaramamışken Celile Hanım kulağına fısıldadı. "Değerli şairim, biliniz ki çubuklu gazeliniz nasıl ruhumun dehlizlerinde yankılanıyorsa, şu okuduğunuz şiiriyle Nazım da sizin açtığınız o dehlizlerin duvarlarına bir Biron, bir Lamartin portresinin delikanlılığını çiziyor." Yahya Kemal Bey'in ruhunda her yer hala tenhaydı. Odanın her köşesi ışıksızlığın sıkıntısında öfkeli fakat çaresizdi. Mor gölge giderek biçim değiştiriyor ve sanki Yahya Kemal Bey'in bütün ışıklarını emen bir hapis hücre gibi ışığa dönüşüyordu. Evet, artık ışık Celile'ydi. Celile Hanım kendi sözleriyle kendisini büyülemişti. Yıllar önce Mehmet Nazım Paşa'nın konağında geçirdiği ilk hamilelik günlerinin hatırasıyla canlandı. Nazım Paşa konağının selamlığına bitişik oda bu taze gelinin resim çalışmaları için yeniden düzenlenmişti. Bahçeye bakan oda boydan boya ışık içindeydi. Kapı açıldığında konağın hareminden, selamlığından sıkılanlar, sanki zincirleri boşalmış Darüşşifa mecnunları gibi tabiatın şefkat ve merhametine kavuşuyorlardı. Bahçe onları hemen kucaklamaya ve fırsatların bütün zenginliğini sunmaya hazırdı. Odanın geniş cephesi tavandan tabana kadar iri pencerelerle donatılmış bir ışık cennetini andırıyordu. Konağın bahçesine özenle dikilmiş menekşeler, cam güzelleri, şebboylar, laleler, sümbüller ve hele o iri güller bu ışık cümbüşüne her mevsim bir başka peyzaj hazzı veriyordu. Baygın kokulu iğde ağaçları ve bahçe duvarında tırmanan sarmaşıklar bu cümbüşün gümüşü çerçevesini örmüştü. Celile Hanım henüz evlendiği günlerde bile gelin geldiği aileden ilgi görmemişti. Kocasının adeta korkudan titrediği babası Mehmet Nazım Paşa'nın Celile'ye nasıl davranacağı endişesi yeni evlileri korkuya sevk etmişti. Hikmet Bey babasının takınacağı tavırlar konusunda genç karısını önceden uyarmayı düşünmüş, aklınca tedbir almak isterken bir endişeli bekleyiş gerginliği yaratmıştı. Yalıya geldikleri akşam Mehmet Nazım Paşa, Süreyta elini öptürmüş, bir hatır sormak ihtiyacı duymadan bir ömür boyu süreceği anlaşılan mesafenin sınırını belirlemişti. "Hamilesiniz, istirahata ihtiyacınız var. Dinlenin. Kocanızın Selanik'e tayinini bugün imzalattım. Bir an önce yola çıkınız. Sonra hamilelikte zor olur." Celile Hanım böyle bir lisana alışık değildi. Mehmet Nazım Paşa'nın neden sertleştiğini anlamamış ama bu kabadayı Osmanlı valisini mutlaka yola getirmesi gerektiğini ilk görüşte kavramıştı. Mehmet Nazım Paşa'nın uygun lisanla gelin haşlamasına karşılık Celile Hanım bir münasip zamanda karşı tavır içinde şahsiyetinin korunmasını sağlayacak ve kendisine gösterilmesi gerekli hürmeti mutlaka hatırlatacaktı. Ciddi bir aile terbiyesi içinde büyütülmüş olması bu hatırlatma hiddetini belki nezaket tavrına dönüştürebilirdi ama hiç kuşku yok ki muhtevası babası Enver Paşa'nın ısrarla öğrettiği kesin lisan şiddetiyle yüklü olacaktı. Annesi Leyla Hanım genç bir Osmanlı kızının şahsiyetini korumak noktasında ne kadar hassas davranması gerektiğini daha çocukluğunda öğretmişti. Kadının bir tevekkül içinde haremde adeta hapis hayatı yaşaması istenirken Enver Paşa, kızı Celile'nin dik başlı ve küstah bir kadın şımarıklığı içinde değil, ancak haklarını savunacak cesaret ve iddiada yetişmesi için çok dikkatli davranmıştı. Celile bu terbiyenin kazandırdığı güçlü savunma duygusuyla zamanı beklemeye hem hazırlıklı hem arzuluydu. Bu iddialı Osmanlı güzelinin terbiyesinde Alman ırkının inatçılığı kadar Polonya saraylarının muhafaza taburlarındaki sabır ciddiyeti de vardı. Celile'nin baştan başa ışık kesildiği anda Yahya Kemal Bey, gölgesinde kaldığı kadının bütün ıstıraplarını bir çığlık gibi feryada dönüştürmeye hazırlandığını fark etti. Bu manzarayı kuşkuyla izledi. Delikanlı Nazım'ın mısraları annesinin dilinde bir alev sıcaklığıyla dökülmüş ve Yahya Kemal Bey'i heyecana sevk etmişti. Birden tereddüt geçirdi. Acaba Celil'e kendi şiirlerinde tıpkı onun şiirleri gibi böylesine duygulu bulup bir dünyanın ufuklarında dolaştırıp bir sevgi limanına götürecek içtenlikle mi okuyordu? Kıskançlığın ateşini boğazında hissetti. Söylemek istedikleri bir türlü yol bulup sesi dönüşemiyordu. Sonunda patladı. Bu hayranlık eğer bir iptalaya dönüşürse Celil'e bil ki Nazım'ın şairliği senin şefkatli iltifatınla şahsiyet kazanamaz. Ben buna takdir değil tezif gözüyle bakarım. Bir şairi varlığında tüketecek en büyük tehlike sevdiği insanların haksız ve ölçüsüz iltifatlarıdır. Celil'e alacakaranlığın verdiği samimi sohbetin ölçüsünde bir tereddüt geçirdi. İkisi de istenmeyen bir mecrada birbirlerini yoracak kadar gerginleşmişlerdi. Zevkin hızla kırgınlığa dönüşeceği ihtimali bütün yönleriyle ortadaydı. Yahya Kemal Bey'den böyle manzaraları sükunete götürecek olgunluk ve musamaha beklenemez. Celil'e işin sorumlusu gibi görünerek durumu hafifletmek istedi. Yahya Kemal Bey'in koluna girerek salona yönlendirdi. Şöhretli İstanbul şairinin genç bir şiir heveslisini böylesine iltifat ve kıskançlık çıkmazında değerlendireceğine ihtimal vermemişti. Şimdiye kadar endişe etmediği hususlar gerçekleşmesi muhtemel olaylar gibi önüne çıkıyordu. Birlikte salona geçtiler. Hikmet Bey bu seviyeli ilişkiden kuşkulanmış ve asabileşmişti. Bu asabiyetin bir yanlışlığa neden olmaması için Yahya Kemal Bey'in bu saatten sonra evde kalmaması uygun olurdu. Celil'e bunu söyleyebilecek cesaretteydi. Değerli şairim, beni nasıl mesut ettiğinizi anlatamam. Sevginizi yakından görmekle onurluyum. Varlığından gurur duyduğum oğluma bir hoca şefkatiyle yaklaşmanız, size tutkunluğumun ne kadar haklı sebeplere dayandığını bir kere daha gösterdi. Başını Yahya Kemal Bey'in omzuna koydu, gözlerini yumdu. Ölçüyü kaçırmanın telaşıyla irkildi. Yahya Kemal Bey'in tam karşısına geçerek cepheden hücuma geçmiş kumandan edasıyla sevgili şairine baktı. Bakışlarında Pars'ın ela gözleri hırçınlaşıyordu. Bu gözlerde şimdi ateşle suyun ilk temasındaki cızırtılı buhar vardı. Kirpiklerini örtse bu buhar buz gibi bir zeminde yağmur gibi düşebilirdi. Gücünü gözden geçirdi ve ağlamasına fırsat vermeyecek ciddiyeti yeniden kazanarak Yahya Kemal Bey'i yüreklendirdi. Bu gece beni ihya ettiniz değerli şairim. Yahya Kemal Bey bir gazel beyti tanzim eder gibi mutluydu. Sonsuzluğun lezzetlerini hissettiren duygular içindeydi. Yavaşça eğilip Celil'in sedef anına bir küçük öpücük kondurdu. Divan şiirinin mısralarını, beyitlerini, kıtalarını ezbere bilen dev şair, nadir yaşanan bu sevgi anını doruklaştıracak kelime bulmakta zorluk çekiyordu. Biraz evvel Celil'den dinlediği mısraların etkisiyle duygulanıp sevdiği kadının hisleriyle bütünleşiyordu. Bunu bir lezzetin kutsallaştırılması kadar güzel buluyordu. Nazım'ın mısrağını sanki kendi yazmış gibi gururlu bir sesle okudu. Sevenlerin anını ölüm eğmez. Celil'e neredeyse teslim olacaktı. Kendini toparlamak amacıyla oğlunun mısralarındaki limana sığındı. Sesi titriyordu. Biraz evvel okuduğu şiirin rengiyle aydınlandı. Ölüm artık bir korku olmaktan çıkmış, beklenen bir akıbet heyecanına dönüşmüştü. Ömrünün küllenmiş hücranlarını dillendirdi. Fanilerin gezdiği yorgun sahillere in ve de ki, sevenlerin alnını ölüm eğmez. Atılın dalgalara beklerken sizi Adem. 50 yıllık ömrümüz hicrana bile değmez. Adnan Bey konağın balkonundan Çakır Beyliği seyrediyordu. Gecenin karanlığında bir karartının yaklaştığını gördü. Kendinden emin adımlarla ilerliyordu. Art niyetli birinin gecenin bu saatinde böyle emin tavırlı adımlarla yürümesi düşünülemezdi. Kim olduğunu çıkaramadı. Biraz daha yaklaşmasını bekledi. Yine kim olduğunu anlamayınca sesini yükseltti. Kimsin sen? Ses tanıdık geldi. Memişoğlu gecenin yarısında eve yaklaşıyordu. Adnan Bey önce tereddüt etti. Sabahki sert çıkışının Memişoğlu'nu yola getirdiğini görmüştü. Böyle bir asabiyetle eve gelebileceği ihtimalini hiç aklından geçirmedi. Bir işi kıvamında bırakmak kimsede kırgınlık yaratmazdı. Aşağı indi ve kapıyı kendisi açtı. Işığı yaktı. Gel Kahya, İçeri gir. Kahya içeri girince eğildi. Öpmek için Adnan Bey'in ellerine sarıldı. Adnan Bey olanca hızıyla geri çekince Memişoğlu bir kere daha sarıldı. Büyüklük gösterip öptürmüyorsun. Evinde bu Ali Cenaplığı anlarım. Köylünün yanında sakın bunu bana yapma. Gücümü küçültürsün. Bırak öpeyim. Memişoğlu'nun yüzüne baktı. Gözleri nemliydi. Böyle küçük şeylerden duygulanan birinden bu kadar sert tabiatlı bir çiftlik kahyasının nasıl çıktığını hayret etti. Sen benden de naifsin be kahya. Memişoğlu araya mesafe koydu. Geri geri kapıya doğru yürüdü. Yeteri kadar saygı mesafesi kazandığına kanaat getirince gelişindeki sebebi açıkladı. Sesi gerçekten mağlup ve ağlamaklıydı. Yunan İzmir'i işgal etmiş. Hasan Tahsin'i vurmuşlar. Adnan Bey daldığı sıkıntılı hatıralardan kendini kurtarıp balkona çıktı. Yolun köşesini dönünce Beri'nin evini görecekti. Çocukluk günlerinin bütün sıcak ve heyecanlı hayallerinde hep Beri'nin vardı. Saçını çektiği, sonra hüzünlenip arkasından koşarak özür dilediği Beri'nin. Bazı günler evlerinin bahçe duvarına oturur, içeriden gelen acemi piyano seslerini dinlerdi. Beri'nin yakışıklı bir İtalyandan piyano dersleri almaktaydı ve uzayıp giden çalışma saatleri Adnan'ın genç ve kıpırtılı yüreğinde nice kıskançlık fırtınaları estirirdi. Bahçeden çıkıp Beri'nin evine doğru yürüdü. İşgal altında İzmir bir cehennemdi. Beri'nin evine gelince durdu, daha ileri gidemedi. Budakların Mehmet'in koşunuyla alkanlar içinde kucağına düşen Ayşe gözlerinin önüne geldi. Başımın tacı efendim, diyen sesindeki titreyişiyle duruldu. Kendi kendini bir vicdan muhasebesinden geçirdi. Şimdi sırası değil, deyip yürüdü, gitti. 5. Bölüm. Her gün daha dalgın görürdüm onu. Bu ıssız beldenin sokaklarında. En acı gülüşün sezdim yolunu, iri gözlerinin nemli aklında. Bir gün bakmıştım da gittiği yere, kimdir diye sordum ben geçenlere. Dediler bu şair küskündür şehre. Mersi'ye dolaşır dudaklarında. Nazım Hikmet. Şair Yahya Kemal, 1919. Bu hazin yolcuların en küçüğü, bir zaman baktı o viran kuyuya. Ve neden sonra gümüş bir yüzüğü parmağından sıyırıp attı suya. Yahya Kemal, Mehlika Sultan. Kendi gök kubbemiz. Yahya Kemal Bey'in Paris hatıralarını dinlemeye meraklananlar çevresini sarmışlardı. Sayıları giderek artıyordu. Büyük bölümü üstadın şöhreti nedeniyle etrafında bulunmak isteyenlerdi. Bu istek İstanbul'da itibarlı muhitlere girip çıkanlar arasında yer almak arzusuydu. Kadınlı erkekli geniş bir kitle anlatılanları büyük dikkatle izleyen insanlar izlenimi veriyordu.